Ayrım 15.
Demek istediğim ki beni sevdiğini hemen hemen başından beri biliyorum. Ya sen? Martin sordu. Bana ansızın geldi. Çok yavaş konuşuyordu. Gözleri ılıktı, telaşlıydı ve eriyordu. Hafif bir kırmızılık yanaklarından gitmiyordu. Şu ana kadar, sen kollarını bana sarana kadar hiç bilmiyordum. Ve seninle evlenmeyi hiç beklemiyordum Martin. Tam şu ana kadar. Bana kendimi nasıl sevdirdin Martin? Bilmiyorum diye güldü. Yalnızca seni severek yaptığımın dışında, çünkü senin gibi yaşayan, nefes alan bir kadının değil, bir taşın kalbini eritecek kadar çok sevdim seni. Bu aşkın ne olabileceği üzerine düşündüğümden öylesine farklı ki, dedi Ruth konuyla ilgisiz olarak. Neye benzeyeceğini düşünüyordun? Böyle olacağını düşünmedim. Bu anda Martin'in gözlerinin içine bakıyordu ama devam ederken gözlerini aşağıya indirdi. Görüyorsun, nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Onu yeniden kendine doğru çeker gibi göründü ama bu çok hevesli görülebileceği korkusu ile onun beline sarılı olan kolunun yoklayıcı bir adele hareketinden öte bir hareket değildi. Sonra onun bedeninin kabul edişini hissetti ve bir kez daha Ruth kolları arasında çok yakındı ve dudaklar dudaklar üzerine bastırdı. Bizimkiler ne diyecek? Aralıklardan birinde Ruth ani bir kavrayışla sordu. Bilmiyorum, istediğimiz zaman bunu çok kolaylıkla anlayabiliriz. Ama eğer annem karşı çıkarsa ona söylemekten korktuğuma eminim. Ben söyleyeyim. Martin yiğitçe gönüllü oldu. Sanırım annen benden hoşlanmıyor ama onu kazanabilirim. Seni kazanabilen biri herkesi kazanabilir. Ve eğer yapamazsak... Evet. Ne olacak, birbirimiz olacağız. Ama anneni evliliğimize kazanamamak tehlikesi yok. Seni fazlasıyla seviyor. Onun kalbini kırmaktan hoşlanmayacağım, dedi Ruth dalgın dalgın. Annelerin kalbinin kolaylıkla kırılmadığına onu inandırmak istedi ama bunun yerine ve aşk dünyadaki en büyük şeydir, dedi. Biliyor musun Martin, kimi zaman beni korkutuyorsun. Seni ve senin ne olduğunu düşününce şimdi de korkuyorum. Bana karşı çok çok iyi olmalısın. Hatırla, ne de olsa ben yalnızca bir çocuğum. Daha önce hiç sevmedim. Ben de, biz ikimiz birlikte çocuğuz ve biz ilk aşkı birbirimize bulmuş olduğumuz için çoğundan şanslıyız. Ama bu olanaksız, diye haykırdı Ruth kendini suskul bir hareketle onun kollarından çekerek. Senin için olanaksız, sen denizcisin ve denizciler, duydum ki onlar sesi titredi ve söndü. Onlar her limanda bir karaları olmasına alışmışlardır. Bu mu söylemek istediğin? Evet, diye cevapladı Ruth alçak bir sesle. Ama bu aşk değil, diye konuştu yetkili bir tavırla. Ben birçok limanda bulundum ama seni gördüğüm ilk geceye dek hiçbir zaman aşkın dokunuşunu tanımadım. Biliyor musun, sana iyi geceler deyip ayrıldığım zaman neredeyse tutuklanıyordum. Tutuklanıyor muydun? Evet, polis sarhoş olduğumu sandı ve ben de sarhoştum sana olan aşkımla. Ama sen bizler çocuğuz dedin ve ben bu senin için olanaksız dedim ve sonra konudan uzağa sürüklendik. Senden başkasını hiçbir zaman sevmedim dedim, diye cevapladı. Sen benim ilkimsin, benim en ilkim. Ve gene de sen denizciydin, diye karşı çıktı Ruth. Ama bu benim ilk seni sevmemi önlemez. Ve kadınlar oldu, başka kadınlar, ah. Ve Martin Eden son derece şaşırtarak bir gözyaşı fırtınasına tutuldu ve fırtınayı atlatmak birçok öpücük ve okşamayı gerektirdi. Ve bütün bu sürede Martin'in kafasında Kipling'in ve albayın karısıyla Judy O'Grady derilerinin altında kardeştirler dizesi dolaşıyordu. Bu gerçek, diye karar verdi. Okumuş olduğu romanlar onu aksine inanmaya yöneltmişse de. Onun romanların sorumlu olduğu görüşü yukarı sınıflarda yalnızca biçimsel evlenme tekliflerinin geçerli olduğuydu. Onun gelmiş olduğu aşağı kesimlerde genç kızlar ve delikanlıların dokunarak birbirlerini elde etmeleri yeterince olağandı ama yükseklerdeki soylu kişilerin benzer biçimde aşk yapmaları düşünülemez görüyordu. Gene de romanlar yanlıştı. Kanıtı buradaydı. İşçi sınıfından kızlara etkili olan aynı dokunma ve okşamalar, işçi sınıfının üstündeki kızlar için de aynen etkiliydi. Ne de olsa hepsi derilerinin altında kardeştiler. Aynı ettendiler. Spencer'ını hatırladığı zaman bunu kendisi de pekala bilebilirdi. Ruth'un kollarında tutar ve onu yatıştırırken, albayın karısı ve Judy O'Grady'nin derilerinin altında oldukça benzer oldukları düşüncesinden büyük bir sevinç duyuyordu. Bu Ruth'u ona daha yakın hale getirdi. Onu ulaşılır yaptı. Onun sevgili eti, başka birinin eti, Martin'in kendi eti gibiydi. Onların evliliklerine bir engel yoktu. Sınıf farklılığı tek farklılıktı ve sınıf geçiciydi. Silkip atılabilirdi. Bir kölenin Roma kaftanını giymeye yükseldiğini okumuştu. Bu böyle olunca o zaman o da Ruth'a yükselebilirdi. Saflığının, azizliğinin ve kültürünün ve ebedi ruh güzelliğinin altında o, aynen Lizzie Connelly ve tüm Lizzie Connelly'ler gibi özünde insan olan şeyler içindeydi. Onlar için olan şeyler Ruth içinde olasıydı. O sevebilir, nefret edebilir, belki isterileri olabilir ve o kuşkusuz kıskanç olabilirdi. Şimdi kollarında son hıçkırıklarıyla hıçkırırken kıskanç olduğu gibi. Ayrıca ben senden büyüğüm, dedi ansızın gözlerini açıp ona bakarak. 3 yıl büyüğüm. Sus, sen yalnızca bir çocuksun ve ben deneyim yönünden 40 yıl yaşlıyım senden oldu onun cevabı. Gerçekten aşk söz konusu olduğunda ikisi de çocuktular ve aşklarını anlatmakta bir çift çocuk kadar toy ve olgunlaşmamıştılar. Ve Brut'un üniversite öğrenimiyle tıka basa dolu olmasına ve Martin'in kafasının bilimsel felsefe ve yaşamın katı gerçekleriyle dolu olmasına karşın böyleydi. Günün geçen ihtişamı içinde oturmayı sürdürdüler. Aşkın harikalığına ve onları öylesine garip bir biçimde bir araya savurmuş olan yazgıya hayran kalarak ve birbirlerine aşıkların daha önce hiç ulaşamadığı derecede sevdiklerine körü körüne inanarak aşıkların konuşmaya eğilimli olduğu şeyleri konuştular. Ve tekrar tekrar ısrarla birbiri üzerindeki ilk izlenimin provasına ve birbirleri için ne hissettiklerine ve bunun ne kadar çok olduğunu tam bir kesinlikle çözümlemeye umutsuzca çalıştılar. Batı ufkundaki bulut yığınları alçalan güneşe ulaştı ve çepeçevre gök pembeye dönerken gökyüzünün tepesi aynı ılık renkle parıldıyordu. Ruth, hoşça kal tatlı gün şarkısını söylerken pembe aydınlık tüm çevrelerindeydi ve özellerine boşanıyordu. Ruth, onun kolunun koruyuculuğuna yaslanarak yumuşak bir sesle şarkı söylüyordu. Elleri onun ellerinde, yürekleri birbirinin ellerindeydi. 22. Eve döndüğünde Ruth'un yüzündeki haberi okumak için Mrs. Morse'un bir annenin sezgisine gereksinimi yoktu. Yanaklarını terk etmeyen kızarıklık basit öyküyü söyledi ve bunu daha açık ve daha iyi bir biçimde iri ve parlak gözleri bir iç ihtişamını yanılmaz bir biçimde yansıtarak söyledi. Ne oldu? Mrs. Morse Ruth yatmaya gidene kadar bekledikten sonra sordu. Biliyor musun? Dedi Ruth kuşkuyla dudakları titreyerek. Cevap olarak annesinin koluna sarıldı ve bir el hafifçe saçlarını okşuyordu. O konuşmadı dedi düşünmeden. Bunun olacağını düşünmedim ve onu hiç konuşturmayacaktım. Yalnız o konuşmadı. Ama eğer o konuşmadıysa o zaman hiçbir şey olmuş olamaz, olabilir mi? Ama gene de oldu. Tanrı adına çocuk, ne geriveyip duruyorsun? Mrs. Morse şaşkınlık içindeydi. Gene de ne olduğunu bildiğimi sanmıyorum. Ne oldu? Ruth annesine şaşkınlıkla baktı. Bildiğini sanıyordum, bak biz nişanlandık. Martin ve ben. Mrs. Morse inanmaz bir tavırla ve sıkıntıyla güldü. Hayır, o konuşmadı, Ruth açıkladı. O beni yalnızca sevdi. Hepsi bu. Senin olduğun kadar ben de şaşırmıştım. Bir sözcük bile söylemedi. Yalnızca kollarını bana doladı. Ve ben kendim değildim. Ve beni öptü ve ben onu öptüm. Elimde değildi. Öyle yapmak zorundaydım. Ve sonra anladım ki onu seviyorum. Ruth annesinin öpücüğünün kutsamasını bekleyerek durdu ama Mrs. Morse soğuk bir sessizlik içindeydi. Bu korkunç bir kaza, biliyorum. Ruth sönen bir sesle yeniden başladı. Ve bilmiyorum beni nasıl bağışlayacaksın. Ama elimde değildi. O ana kadar onu sevdiğimi hayalimden bile geçirmemiştim. Ve babama söylemelisin, benim için. Babana söylemesek daha iyi olmaz mıydı? Ben Martin Eden'ı göreyim, onunla konuşayım, açıklayayım. Anlayacak ve seni serbest bırakacaktır. Hayır, hayır, diye bağırdı Ruth. Ben serbest bırakılmak istemiyorum. Onu seviyorum ve sevgi çok tatlı. Onunla evleneceğim. Tabii eğer izin vereceksen. Bizim başka planlarımız var senin için Ruth. Canım, babam ve ben... Hayır hayır, senin için birini seçmek ya da ona benzer bir şey değil. Bizim planlarımız senin kendi seçeceğin, senin kendi toplumsal durumunda bir erkekle, iyi, şerefli, bir kibar adamla, onu sevdiğin zaman evlenmenden ileri gitmiyor. Ama ben şimdiden Martin'i seviyorum, yakınarak karşı çıktı. Biz senin seçimini herhangi bir yolla etkilemeyeceğiz ama sen bizim kızımızsın ve biz senin böyle bir evlilik yapmanı görmeye katlanamayız. Sendeki incelmiş ve zarif her şeye karşılık onun kabalık ve hoyratlıktan başka sana verebileceği hiçbir şey yok. O sana hiçbir şekilde uygun değil. O seni geçindiremez. Servet konusunda budalaca fikirlerimiz yok ama rahatlık başka bir sorundur ve bizim kızımız en azından ona bunu verebilecek biriyle evlenmelidir. Yoksa meteliksiz bir serüvenci, bir denizci, bir kovboy, bir kaçakçı ve tanrı bilir başka ne ve her şeye ek olarak kuş beyinli ve sorumsuz biriyle değil. Ruth sessizdi ve her sözcüğün gerçek olduğunu kabul ediyordu. Dahilerin ve üniversite mezunu kimi ender kişilerin kimi zaman elde edebildiklerini elde etmek için zamanını yazmakla harcıyor. Evlenmeyi düşünen bir adam evlenmeye hazırlanıyor olmalı. Ama o bunu yapmıyor. Söylemiş olduğum gibi ve biliyorum benimle aynı görüştesin, o sorumsuzun biri. Ve neden öyle olmasın? Denizcilerin yaşayışı öyledir. O hiçbir zaman tutumlu ya da ılımlı olmadı. Boşa harcanan yıllar onu belirledi. Bu onun hatası değil kuşkusuz ama böyle olması onun doğasını değiştirmez. Ve onun kaçınılmaz olarak yaşamış olduğu ahlaksızlık yıllarını düşündün mü? Bunu düşündün mü kızım? Evliliğin ne demek olduğunu biliyorsun. Ruth korkudan tüyleri ürpererek annesine sıkıca sarıldı. Düşündüm. Ruth düşüncenin oluşması için uzunca bir süre bekledi. Ve bu dehşet verici. Bunu düşünmek beni hasta ediyor. Sana söyledim. Onu sevmem korkunç bir kaza ama kendime engel olamıyorum. Babam sevmen senin elinde miydi? O zaman bu da benim için aynı. İçimde onun için bir şey var. Bugüne kadar onun orada olduğunu bilmiyordum. Ama o orada ve... Onu bana o sevdiriyor. Onu sevmeyi hiç düşünmedim ama görüyorsun seviyorum diye sonuçlandırdı sesinde belirli bir solgun zaferli. Pek az yarar sağlayarak uzun süre konuştular. Sonuçta belirsiz bir süre hiçbir şey yapmadan beklemekte görüş birliğine vardılar. O akşama sonra Mrs. Morse planlarının başarısızlığının beklenen itirafını yaptıktan sonra onunla kocası arasında aynı sonuca varıldı. Sonucun başka türlü olabilmesi zaten çok zordu, oldu Mr. Morse'un yargısı. Bu denizci onun ilişkide bulunduğu tek erkekti. Ruth er ya da geç uyanacaktı nasılsa ve o uyandı ve işte bu denizci buradaydı o anda. Ulaşılabilir tek erkek olarak ve doğal olarak Ruth onu anında sevdi ya da sevdiğini sandı ki o da aynı sonuca varır. Mrs. Morse onunla mücadele etmektense üzerinde yavaş yavaş çalışmayı üstlendi. Martin evlenecek durumda olmadığı için bunu yapmaya çok zaman olacaktı. Bırak onu istediği zaman görsün. Mr. Morse'un öğüdüydü. Onu ne kadar tanırsa o kadar az sevecektir. Bahse girerim. Ve ona pek çok zıtlık göster. Ede gençleri bulundurmaya dikkat et. Genç kadın ve genç erkekler. Her çeşit genç erkek. Akıllı erkekler, bir şeyler yapmış ya da bir şeyler yapan erkekler. Ruth'un kendi sınıfından erkekler, beyefendiler. Onu onlarla tartabilir. Onlar onun ne olduğunu ortaya çıkaracaktır. Ve ne de olsa o yalnızca 21'inde biri olan. Ruth da bir çocuktan başka bir şey değil. Bu bir çift çocuğun çocukluk aşkı ve onlar büyüyüp vazgeçerler. Böylece sorun yatıştı. Aile içinde Ruth ve Martin nişanlanmış kabul edildiler ama herhangi bir duyuru yapılmadı. Aile bunun gerekli olacağını düşünmedi. Ayrıca zımnen anlaşıldı ki bu uzun süreli bir nişandır. Martin'den işe girmesini ya da yazmayı bırakmasını istemediler. Onu kendisini düzeltmek için cesaretlendirmek istemediler. Ve düşüncelerinden en uzak şey işe girmek olduğu için Martin onların bu dostça olmayan niyetlerinde onlara yardım etti ve onları yüreklendirdi. ''Yaptığımı beğenecek misin merak ediyorum.'' dedi Ruth'a günlerce sonra. ''Kardeşimde pansiyon olarak kalmanın fazlasıyla pahalı olduğuna karar verdim ve kendim ayrı kalacağım. Kuzey Oakland'da küçük bir oda kiraladım. Müzevi falan bir yürü anlarsın ve bir gaz ocağı aldım. Üzerinde pişirmek için.'' Ruth aşırı sevinçliydi. Gaz ocağı onu özellikle memnun etmişti. ''Mr. Butler da başlangıçta böyle başlamıştı.'' dedi. Bu değerli beyefendinin sözünün edilmesine Martin'in içinden kaşları çatıldı ve konuşmasını sürdürdü. Tüm el yazmalarımı pulladım ve onları yayıncılara göndermeye başladım yine. Sonra bugün taşındım ve yarın çalışmaya başlarım. Bir iş! Ruth haykırdı. Ona sokularak, elini sıkarak, gülümseyerek, şaşkınlığının memnuniyetini tüm bedeniyle ortaya koyarak devam etti. Ve bana hiç söylemedin. Nasıl bir iş? Martin başını salladı. Yazılarım için çalışmaya başlayacağımı söylemek istemiştim. Ruth'un yüzü çöktü ve Martin telaşla konuşmasını sürdürdü. Beni yanlış değerlendirme. Bu kez bir yanar döner fikirle işe girişmiyorum. Bu soğukkanlı, sıradan gerçekçi bir iş girişimi olacak. Yeniden denize çıkmaktan daha iyi bir şey. Ve Oakland'da herhangi bir işin, özel bir becerisi olmayan birini sağlayabileceğinden daha çok para kazanacağım. Görüyorsun yapmış olduğum bu tatil bana görüş açısı sağladı. Bedenimdeki canlılığı çalışarak tüketmedim ve en azından yayınlanmak üzere yazmadım. Tek yaptığım iş seni sevmek ve düşünmek oldu. Biraz okudun da ama o düşünmenin bir parçası oldu ve esas olarak dergileri okudum. Kendim ve dünya, dünyadaki yerim ve sana uygun bir yer kazanma şansım üzerine genelleme yaptım. Aynı zamanda Spencer'ın stilin felsefesini okuyorum ve benim, daha doğrusu benim yazılarımın nesi olduğunu epeyce anladım. Her ay dergilerde yayınlanan yazıların nesi olduğunu da. Ama bütün bunların bütün düşüncelerimin, okumamın ve sevginin sonucunda Grub Street'e göçüyorum. Şaheserlerle uğraşmayı bırakacağım. Sıradan yazılar, çok talep olduğu görülen tüm bu saçmalıkları yazacağım. Sonra gazetelere yazı satan ajanslar var. Kısa öykü ajansları, pazar ekleri ajansları. Yazmaya devam edip onların istediği şeyleri uğraşıp yazabilirim. Ve bununla iyi bir ücrete eş değerde kazanabilirim. Ayda 400-500 kadar kazanan serbest yazarlar var biliyorsun. Ben onlar kadarını istemiyorum. Ama iyi yaşayacak kadar kazanacağım ve kendim için ayıracağım birçok zamanım olacak ki bunu herhangi bir işte bulamam. Sonra eğitim ve gerçek çalışma için serbest zamanım olacak. Bu ciddi çalışmam için de başyapıtlar yazmakta kendimi deneyeceğim. Başyapıtlar yazmak için kendime eğitim hazırlayacağım. Bak daha şimdiden almış olduğum yol karşısında kendim afallıyorum. İlk yazmayı denediğim zaman ne anladığım ne de değerini bildiğim birkaç önemsiz deneyim dışında yazacak hiçbir şeyim yoktu. Düşüncelerim hiç yoktu. Gerçekten yoktu. Onlarla düşüneceğim sözcüklerim bile yoktu. Deneyimlerim bir sürü anlamsız fotoğraftı. Ama bilgime ve sözlüğüme ekler yapmaya başlayınca deneyimlerimde yalnızca fotoğraflardan fazla bir şeyler gördüm. Fotoğrafları unutmadım ve onların yorumunu buldum. Bu iyi çalışmalar yapmaya başladığım zamandı. Serüven, neşe, çömlek, yaşam şarabı, sıkışık cadde, aşk çemberi ve deniz liriklerini yazdığım zamandı bu. Onlar gibi ve daha iyi birçok şey yazacağım ama bunu boş zamanlarımda yapacağım. Ayaklarım şimdi sağlam topraktı. Önce sıradan yazılar gelir, arkasından başyapıtlar. Sırf sana göstermek için yarım düzine espri yazdım dün gece. Haftalık komik dergilere göndermek için. Ve tam yatmaya gidiyordum. Kendimi 8 dizeli kıtalarda, gülmeceli olanlarında demek düşüncesi geldi aklıma. Ve bir saat içinde 4 tane yazdım. Bunların tanesi 1 dolar etmesi lazım. Oracıkta yatağa giderken akla geliveren birkaç düşünce için 4 dolar. Tabii bunların tümü değersiz, tam köle çalışması gibi, donuk ve sefil. Ama ölene kadar anlamsız rakamların sonsuz dizilerini toplayarak ayda 60 dolara defter tutmaktan daha fazla sıkıcı ve sefil değil ve dahası değersiz yazılar yazmak beni edebiyatla ilgili şeylerle ilişkide tutacak ve daha büyük şeyleri denemek için bana zaman verecek. Ama o daha büyük şeylerin, o başyapıtların yararı ne? Ruth sordu. Onları satamazsın. Aa, evet satabilirim diye başladı ama Ruth sözünü kesti. Bütün aldığını söylediklerin, iyi olduğunu senin kendinin söylediklerin, hiçbirini satamadın, satılmayan başyapıtlara dayanarak evlenemeyiz. O zaman biz satacak olan 8 dizelik kıtalara dayanarak evleneceğiz diye kuvvetle iddia etti. Koluyla ona sarılarak ve çok tepkisiz bir sevgiliyi kendine doğru çekerek. Şunu dinle diye sürdürdü bir neşe girişimi içinde. Bu sanat değil ama 1 dolar. Ben dışarıdayken geldi içeri. Ödünç istemekti geliş nedeni. Alamadan gitti. Ben içerideyken o açıkta kaldı. Küçük şiire vermiş olduğu neşeli canlı makamla onu bitirdiğinde yüzünde beliren yeis çelişkiliydi. Ruth'tan bir gülücük alamamıştı. Ruth ona ciddi ve sıkıntılı bir biçimde bakıyordu. Bir dolar olabilir dedi. Ama bu bir soytarı doları. Bir palyaçonun ücreti. Görmüyor musun Martin, bu iş bütünüyle alçaltıcı. Sevdiğim ve saydığım adamın espri ve gülmece manzumeleri yazan birinden daha iyi ve daha yüksek olmasını isterim. Onun diyelim ki Mr. Butler gibi olmasını istersin diye önerdi Martin. Mr. Butler'ı sevmediğini biliyorum diye başladı Ruth. Mr. Butler iyidir diye kesti Martin. Ona bulduğum kusur yalnızca hazımsızlığı ama kendimi kurtarmak için espriler ya da komik şiirler yazmakla bir yazı makinesi kullanıp emir almak ya da defter tutmak arasında herhangi bir fark görmüyorum. Hepsi bir sonucun araçları. Benim için senin teorin başarılı bir avukat ya da iş adamı olmak için işi defter tutarak başlamak. Benimki ise değersiz yazılarla başlamak ve gelişerek güçlü bir yazar olmak. Bir fark var, Ruth ısrar etti. Nedir? Ne olacak? Senin iyi işini, senin kendinin iyi dediğini satamazsın. Denedin, bunu biliyorsun. Ama yayıncılar onu almayacak. Bana zaman ver sevgilim diye yalvardı. Değersiz yazılar yalnızca geçici bir önlem. Onu ciddiye almıyorum. Bana 2 yıl ver. Bu süre içinde başaracağım. Ve yayıncılar benim iyi yapıtlarımı memnunlukla alacaklar. Ne söylediğimi biliyorum. Kendime güvenim var. İçimde ne olduğunu biliyorum. Şimdi edebiyatın ne olduğunu da biliyorum. Ve birçok küçük adamın ortaya döktüğü ortalama saçmalıkları da biliyorum. Ve biliyorum ki 2 yılın sonunda başarıya giden ana yol üzerinde olacağım. İş hayatına gelince onda hiçbir zaman başarılı olamam. Ona hiçbir yakınlık duymuyorum. Bana sıkıcı, aptal, para göz, hileli geliyor. Her neyse ben ona uyamam. Hiçbir zaman tezgahtarlıktan öteye geçemezdim. Ve seninle ben bir tezgahtarın yetersiz geliriyle nasıl mutlu olabilirdik? Ben senin için dünyadaki her şeyin en iyisini isterim ve bunu istemediğim an daha da iyisi olduğu içindir. Ve bunu elde edeceğim, tümünü elde edeceğim. Başarılı bir yazarın geliri yanında Mr. Butler ucuz kalır. Çok satan bir kitap her yerde 50 bin ile 100 bin dolar arasında bir para kazanır. Ruth sessizliğini sürdürdü. Onun düş kırıklığı gözle görülür biçimdeydi. Martin sordu. Ben başka türlü ummuş ve planlamıştım. Senin için en iyi şeyin Stone'u öğrenmen ve babamın bürosuna girmen olduğunu düşünmüştüm. Ve hala öyle düşünüyorum. İyi bir kafan var ve bir avukat olarak başarılı olacağına güveniyorum. 23. Onun bir yazar olarak gücüne Ruth'un çok az güven duyması Martin'in gözünde onu değiştirmiyor, küçültmüyordu. Yaptığı tatilin soluk alma zamanlarında kendisini çözümleyerek birçok saat geçirdi. Ve böylece kendisini epeyce öğrendi. Keşfetti ki güzelliği ünden daha çok seviyordu. Ve ondaki ün kazanma isteği büyük ölçüde Ruth'un hatırı içindi. Bu nedenleydi ki ün için duyduğu istek güçlüydü. O dünyanın gözünde büyük olmayı istiyordu. Kendi deyimiyle başarmak, sevdiği kadının onunla gurur duyması, onun değerli sayması içindi. Kendisi için ise o güzelliği tutkuyla seviyordu ve güzelliğe hizmet etmenin sevinci onun için yeterli bir ücretti. Ve Ruth'u güzellikten çok seviyordu. Dünyadaki en iyi şeyin aşk olduğunu düşünüyordu. Onun içindeki devrimin itici gücü aşk olmuştu. Onu kaba bir denizciden bir öğrenciye ve bir sanatçıya dönüştürmüştü. Bu nedenle ona göre bu üçünden en iyisi ve en büyüğü öğrenmekten ve sanatkarlıktan daha büyük olan aşktı. Şimdiden anlamıştı ki kendi beyni Ruth'un kardeşlerinin beyinlerinin ya da babasının beyninin ötesine ulaştığı gibi Ruth'unkinin de ötesine ulaşmıştı. Üniversite öğreniminin her avantajına edebiyat fakültesi diploması gerçeğine karşın onun akıl gücü Ruth'unkini gölgede bırakmıştı. Ve onun bir yıl kadarlık kendi kendine çalışması ve donanımı ona dünya, sanat ve yaşam konularında Ruth'un sahibi olmayı hiçbir zaman umut edemeyeceği bir ustalık vermişti. Bütün bunları kavramıştı ama Ruth için olan aşkını etkilemedi. Ne de Ruth'un ona olan aşkı bundan etkilendi. Aşk fazlasıyla güzel ve soyluydu ve Martin aşkı eleştiriyle kirletmeyecek kadar çok sadık bir sevgiliydi. Ruth'un sanat, doğru davranış, Fransız devrimi ya da eşit askerlik hizmeti üzerine aykırı görüşleriyle aşkın ne ilişkisi olabilirdi? Bunlar düşünsel süreçlerdi ama aşk aklın ötesindeydi. O mantık üstüydü. Martin aşkı alçaltamazdı. O aşkı tapıyordu. Aşk mantığın vadilerinin ötesinde dağ tepelerinde yatıyordu. O varoluşun yücelmiş bir durumu, yaşamın en büyük doruğuydu ve nadiren gelirdi. Benimsemiş olduğu bilimsel filozoflar okulu sayesinde aşkın biyolojik önemini biliyordu ama o aynı bilimsel kavrayışın incelmiş bir süreci sonucunda insan organizmasının en yüksek amacını aşkta elde ettiği, aşkın sorgulanmaması gerektiği ve fakat yaşamın en yüksek ödülü olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştı. Böylece o aşığı tüm yaratıkların üzerinde kutsanmış kabul ediyordu ve Tanrı'nın kendi çılgın aşığının yeryüzündeki her şeyin üzerine zenginliğin, aklın, kamu görüşü ve alkışının üzerine yükselişini, yaşamın kendisinin üzerine yükselişini ve bir öpücük üzerine can verişini düşünmek onun için bir zevkti. Bunların çoğu Martin'in şimdiden ulaşmış olduğu sonuçlardı ve kimilerinde daha sonra ulaştı. Bu arada Ruth'u görmeye gittiği zamanlar dışında hiç eğlenmeden ve bir Ispartalı gibi yaşayarak çalıştı. Portekizli ev sahibi Maria Silva'dan kiraladığı küçük oda için $2,5 kira ödüyordu. Maria çok çalışan, haşin huylu, bir sürü çocuğunu bir yolunu bulup besleyip büyüten, kederini ve bitkinliğini düzensiz aralarla köşedeki dükkandan 15 sente aldığı bir galon sulu, ekşi şarapta boğan cadaloz bir duldu. Başlangıçta ondan ve onun pis dilinden tiksinen Martin, onun verdiği yiğit savaşımı görüp giderek ona hayranlık duydu. Küçük evde 4, Martin'inki çıkarsa 3, odadan başka bir şey yoktu. Bunlardan biri yerdeki renkli halısı ile şen ve Maria'nın ölen birçok çocuğundan birinin duvardaki cenaze kartı ve ölü resmiyle hüzünlü olan salon kesin olarak ziyaretlere ayrılmıştı. Siyah stor perdeleri her zaman kapalıydı ve önemli olaylar için ayrılmış olan bu kutsal bölgeye onun yan ayaklı kabilesinin girmesine hiçbir zaman izin verilmezdi.